Ayrım 30, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 273. Örnek olay 2, tarih 16 Ocak 2007. Uluslararası Üniversiteler Spor Federasyonu İtalya'da yaptığı toplantıda 2011 Dünya Üniversite Kış Oyunları'nın Türkiye'de yapılmasına karar verdi. Tarih 28 Ocak 2009. Kayakla atlama kuleleri için Erzurum Kiremitlik Tepe uygun bulundu. Yer tespitiyle birlikte 200'e yakın çam ağacı kesildi. Ardından çevredeki yoksulların evleri yıkıldı. Oyunlar için Türkiye'de Uludağ, Erciyes, Kartaltepe gibi hazır ve uygun standartlarda tesisler varken Erzurum'un seçilmesini kimse anlayamadı. Öyle ki şehirde yakıt olarak hala kömür kullanılıyordu ve hava kirliliği sporcular için sakıncalı düzeydeydi. Ayrıca TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası rampa ve pistlerin yapılacağı alanların heyelan bölgesi olduğunu rapor etti. Tarih 5 Nisan 2009. Proje kapsamında 5 adet atlama kulesi ihalesine Sarı Dağlar İnşaat ve Ticaret AŞ 57 milyon 100 bin TL bedelle kazandı. Şirket şimdiye kadar çifte minareleriyle anılan Erzurum'un artık atlama kuleleriyle adından söz ettireceğini açıkladı. Tarih 15 Mayıs 2009. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın jeoteknik kaygılarına rağmen merkezi Ankara'da olan Sarı Dağlar AŞ şantiye faaliyetlerine başladı. Tarih belli değil 2010. Erzurum Emniyet Müdürlüğü 965 milyon TL bütçeli olimpiyat kompleksleri ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı ihbarı üzerine teknik takip başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara'da faaliyet gösteren 6 inşaat şirketinin sahiplerinin ifadeleri talimatla alındı. Tarih 1 Ekim 2010. Sarı Dağlar AŞ 20, 40, 60, 95 ve 125 metre yükseklikteki kayaklı atlama kuleleri inşaatını tamamladı. 57 milyon ihale bedelli inşaat yapımı 94 milyon liraya tamamlandı. Tesislerin heyelan potansiyeli taşıyan alanlar üzerine yapılması yetmezmiş gibi aynı bölgede yeterli kar yağışının olmayacağı kaygısıyla su püskürtülmesi için 2 adet gölet yapıldı. Mühendislerin gölletlerde biriken suların heyelanları tetikleyebileceği kaygıları görmezlikten gelindi. Tarih 18 Aralık 2010. Atlama kulelerini test etmek için piste çıkan Türk sporcu 17 yaşındaki Samet Kart'a K95 kulesinden yaptığı atlayışta düştü. Tarih 7 Ocak 2011. Olimpiyat tesislerinin açılışını Başbakan Erdoğan yaptı. Tribünlere asılan ve Erdoğan'ın resmi bulunan nüfus cüzdanı üzerinde şu yazılıydı: Adı Hizmet, soyadı Millet, doğum tarihi 2011, doğum yeri Erzurum Yakutiye. Erdoğan 27 Ocak'tan itibaren Dadaş'ı, Dadaşlığı tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız. Biz Erzurum'a inandık, Erzurum'a güvendik. Bu büyük organizasyonu Erzurum'a kazandırdık. Allah'ın izniyle Erzurum'un da bu organizasyonu başarıyla tamamlayacağına kalbimizle inanıyoruz diye konuştu. Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk yapılan yatırımlar için Erdoğan'a teşekkür etti. Kış oyunlarının amblemi tanıtıldı. Erzurum çifte minareydi. Çift başlı kartal maskotunun adı ise Kanka'ydı. Tarih 9 Ocak 2011. Erdoğan 25. Dünya Üniversiteler Arası Kış Oyunlarının yapılacağı tesislerde incelemelerde bulundu. Atlama kulelerinde Türk ve Sloven sporcuların atlayışlarını izledi. Yaptığı konuşmada şu anda Türkiye'de hiçbir yerde olmayan tesislere Erzurum ilimiz sahip oldu. Bu oyunlarla birlikte şimdi hedefimiz uluslararası kış olimpiyatlarının Erzurum'da yapılmasıdır. Bunu da inşallah alacağız dedi. Tarih 27 Ocak 2011. 25. Üniversiteler Arası Kış Oyunları açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptı. Doğu'nun kapısı Erzurum'da bu organizasyonun gerçekleşmesi Türkiye için büyük bir başarıdır dedi. Erzurum seninle gurur duyuyor tezahüratları eşliğinde kürsüye gelen Başbakan Erdoğan, Erzurum'a yakışanı gerçekleştireceğiz, durmayacağız, emin adımlarla çok daha farklı bir Erzurum için yarınlara yürüyeceğiz dedi. Kenan Doğulu konser verdi, olimpiyatlar başladı. Tarih 6 Şubat 2011. Oyunlar bitti. Türkiye Artistik Patinaj Buz Dansı'nda Alper Uçar, Alisa Agafonova çiftiyle bir gümüş kazandı. Dipnot, yarışmanın yapıldığı Erzurum Merkez Buz Pateni Salonu'nu Sarıdağlar AŞ yapmıştı. Tarih 6 Ağustos 2011. 12 milyon liraya yaptırılan kış olimpiyatları yolu heyelan nedeniyle çöktü. Karayolunda dev çatlak ve yarıklar oluşması üzerine Karayolları 12. Erzurum Bölge Müdürü Şenol Altıok, müteahhit firmanın yakında yolu hizmete açacağını söyledi. Tarih 12 Ocak 2012. Türkiye Gençler Şampiyonası'na hazırlanan milli kayakçı Aslı Nemutlu, antrenman yaparken pist kenarında bulunan tahta bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Pist kenarına ağ değil de tahta konulması 17 yaşındaki milli kayakçının ölümüne neden olmuştu. Tarih 6 Temmuz 2013. Kayak milli takım sporcularının atlayış yaptığı pistlerde çatlaklar olması sonucu kamp erken bitirildi. Tarih 15 Temmuz 2014. Kamp yapan milli kayakçılar kulelerin iniş rampalarında yine çatlaklar oluştuğunu fark edip ilgilileri uyardı. Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü AFAD ekipleri bölgeye geldi ve tüm sporcu ve görevlilerden tesisleri boşaltmasını istedi. Saat 15 sularında deprem şiddetindeki heyelanla atlama kuleleri önündeki pistler paramparça oldu. Milli sporcuların uyarması sonucu büyük faciadan dönüldü. Olay yerine gelen Sarıdağlar AŞ sahibi Ahmet Sarıdağ, "Bu bir doğal afettir," dedi. Tarih 18 Temmuz 2014. Dünya Helal Birliği'nden Türkiye'de otel bazında 2 helal turizm hizmet belgesi alan Sarıdağlar AŞ sahibi Ahmet Sarıdağ, sahibi olduğu Alanya'daki 5 yıldızlı Adenya Helal Otel'e gitti. 12 yılda Sarıdağlar AŞ'ye 40 kamu ihalesi veren Erdoğan tek söz etmedi. Son bir örnek yazayım. İlk rüşvet kaseti. 17-25 Aralık operasyonundan çok önceydi. Tarih 6 Ocak 2001. DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetini derinden sarsacak beyaz enerji operasyonu başladı. Türkiye'yi sarsan operasyona neden olan bir teyp kasetiydi. Kasetin üzerinde 14 Eylül 2000 tarihi yazılıydı. Kasette TH Yönetim Kurulu üyesi Devlet Eski Bakanı ANAP'lı Birsel Sönmez ile Kayserili Cıngıllıoğlu ailesinden Ali Cıngıllıoğlu arasında geçen rüşvet pazarlığı vardı. Konu Kayseri'ye kurulmak istenen Yamuğla Barajı ve Hidroelektrik Santralı projesiydi. Soma katliamıyla ne ilgisi var demeyin, karşınıza kimler çıkacak? Önce bir şirketi tanıyalım. Kayseri Elektrik TAŞ, Kayseri'ye elektrik dağıtan bir şirket. Hissedarları arasında TAŞ, Kayseri Belediyesi, Demirbank, Cıngıllıoğlu Holding, Tesiş Sendikası, Tekbir Coop ve Gerçek Kişiler var. Gerçek kişiler konusunda çok spekülasyon var. Bir yıl öncesine kadar devletin yüksek mertebelerinde oturan Kayserili politikacıların olduğu söyleniyor. Neyse, 1926'da imtiyaz almış tek özel şirket olan Kayseri Elektrik TAŞ'nin sözleşmesi 11 Ekim 1976 tarihinde bitti. Fakat 19 Aralık 1984 tarihi 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşların elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilmesi hakkında kanuna sadece Kayseri Elektrik TAŞ'ının yararlanabileceği özel bir madde konularak geçici 3. madde imtiyaz hakkı yeniden verildi. Bakanlar Kurulu'nun 12 Kasım 1989 tarihli kararıyla Kayseri'ye ilaveten Sivas'ın bir bölümü de kapsama alındı. İmtiyazı 70 yıl uzatıldı. 2059'da bitecekti. Dipnot, Bünyan ve Sızır santrallarının işletmesi kapsam dahilinde olduğu halde üretim imtiyazı kaldırıldı. Ama biz buna girmeyelim. Keza ilgili şirkete yönelik Başbakanlık Teftiş Kurulu, Meclis Kit Komisyonu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma raporları detaylarına da girmeyelim. Kafanız karışır. Biz rüşvet kasetine bakalım. İşte bu şirket. Kayseri Elektrik TAŞ 200 MW kurulu gücünde Yamuğla Baraj ve HES projesini gerçekleştirmek amacıyla 14 Nisan 1986 tarihinde tesis kurma ve işletme izni verilmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na başvurdu. Güzel. Ancak bir yıl sonra üretim kapasitesini 200 megawattan 100 megawata düşürdü. İşletme süresini 15 yıldan 20 yıla çıkardı. İlk aşamada 4.79 sent olarak belirlenen elektrik satış fiyatını sanki daha önce 5.65 sentmiş gibi göstererek güya indirim yapılıyormuş gibi bir işlemle 5.25 sent olarak değiştirdi. En küçük bir santral sözleşmesinin devlete yıllık 200 milyon dolarlık zarar getirdiği düşünülürse bu zararın büyüklüğü anlaşılır. Sürpriz, kamu zararını olan bu mutabakat sözleşmesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kabul etti. 26.06.1998 tarihli bu sözleşme Bakan Cumhur Ersümer'i Yüce Divan'a götürdü. Daha Bismillah demeden 83.613.281 dolar zarar vardı. DSI fiyatlarına göre yatırım maliyeti %66 daha yüksekti. Üstelik Türkiye'nin öncelikli projelerinden değildi. DPT projeyi pahalı bulduğu için onay vermiyordu. İtibarıyla kamu elektrik üretim şirketi TEAŞ da bu şirketten elektrik alış anlaşmasına imza koyamıyordu. İşte rüşvet bu nedenle devreye sokulmuştu. Durum bitmedi. Kayseri Elektrik TEAŞ şirketini tanıdık. Gelelim bir diğer şirkete. Yamuğla Barajı elektrik üretimi için Kayseri Elektrik TEAŞ %31 hisseyle Kayseri Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'yi KEST AŞ kurdu. Biraz önce okuduğunuz o karmaşık rakamları hesaplayan şirket. Şirket yönetim kurulunda tanıdık bir isim vardı. AKP'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanı Taner Yıldız. Ayrıca Taner Yıldız Kayseri Elektrik TEAŞ Genel Müdürü'ydü. Bir koltukta iki karpuz, demek o kadar başarılıydı. Yıldız 2002'de Kayseri milletvekili oldu, sonra da bakan. 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'daki madenden sorumlu bakan. Yamuğla Barajı projesinde özel sektör temsilcisi milletvekili olur da kamu temsilcisi olmaz mı? Dönemin TEAŞ Özelleştirme Dairesi'nin bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı Öner Gül Yeşil de Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte, Karslı olmasına rağmen, AKP listesinden Siirt milletvekili seçildi. Yani dokunulmazlık zırhını kuşandı, yargılanamadı. AKP'de enerji işini iyi bilen TEAŞ eski genel müdürü Afif Demirkıran gibi 3 dönemdir milletvekili olan eski bürokratlar var. Açın beyaz enerji operasyonuna bakın. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonu değiştirilen hukuki mevzuatlarla DGM kapsamından çıkarılarak nasıl sonuçlandırıldı? Soruşturma Mavi Akın projesine nasıl ulaşamadı? Kimse Soma'da 301 madenci şehit oldu. Neden sorumlular istifa etmiyor diye sormasın. Bu ülkede organik yapı var. Parti isimleri değişse de koltuklarda aslında hep aynı isimler oturuyor. Ve diğer yanda beyaz enerji operasyonunu yürütenlerin başına ne geldi? İçişleri Bakanı Saadettin Tantan koltuğundan oldu. Önerilen gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanlığı teklifini kabul etmedi ve partisinden istifa etti. Jandarma Tümgeneral Osman Özbek'i sürdüler, istifa etti. Emniyet Müdürü Emin Arslan'ı tezgahla cezaevine attılar. Jandarma Albay Aziz Ergen'i Şırnak'a sürdüler. Savcı Talat Şalka HSYK'da kınama cezası verdiler. Soruşturma açılmasına neden olan rüşvet kasetini ilk dinleyen ve sorgulamaları yapan Taner Yıldız'ın telefonlarını dinleyen jandarma albay Cemal Temizöz'ü hapse attılar. Ben daha ne yazayım? Dipnot: Romantik gerçekçiliğin büyük ustası, insanoğlunun vicdanı, Victor Hugo. Hırsız iktidarlara karşı hep mücadele etti. Mücadelesini etkin sürdürebilmek için milletvekilliğinden istifa etti. Evi taşlandı, yargılandı, sürgüne gönderildi. Hiç geri adım atmadı. Yıllar sonra bizim Tevfik Fikret'in Han-ı Yağma dizeleriyle de karşımıza çıkacak şiiri yazdı. Kodamanlar, haydutlar, hırsızlar çabuk olun. Koşun gelin ziyafet sofrasına kurulun. Koşun herkese yer var. Yiyin efendiler, ömür geçer çabucak. Bu saf alık avanak, bu el koyduğunuz halk sizindir kodamanlar. Kurutun kaynakları, hazineyi boşaltın. Yasalar sizden yana, yiyin, yalayıp yutun. Tam zamanıdır şimdi. Kalmasın tekmetelik, çalın gülün oynayın. Köylüyü, emekçiyi bitine kadar soyun ve bulun neşenizi, çalın gülün oynayın. Lüks saat merakı. Biliyorsunuz AKP'li 4 eski bakan hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu haberlerine yayın yasağı getirildi. Bu arada ekonomi eski bakanı Zafer Çağlayan'ın gümrük vergileri ödenmeden Türkiye'ye sokulan saatinin vergisini cezasıyla ödediği araya kaynadı. Saat Reza Zarrab'ın hediyesi miydi? Çağlayan'ın kendisi mi aldı bilmiyoruz. Yayın yasağı var. Benzer Patek Philippe markalı saat yıllar önce yine gündemdeydi. Yine konu saatin hediye edilip edilmemesiydi. Ayrıca bu saatin gümrük vergisi de devletin örtülü ödeneğinden ödenmişti. Benzerliğe şaşırdınız mı? Gelin yıllar öncesine gidelim. Salonda 592 sanık vardı. Demokrat Partili siyasetçilerin, bürokratların yargılandığı Yassıada duruşmaları 14 Ekim 1960'ta başladı. Duruşmalar 9 ay 27 gün sürdü. Dava konularından biri örtülü ödenek davasıydı. Neydi bu davanın konusu? Bütçe yasası başbakanlara devletin gizli amaçları için belli bir parayı harcama yetkisi veriyordu ve buna örtülü ödenek deniyordu. Başbakan Adnan Menderes'in 10 yıllık hükümeti döneminde devletin bu ödeneğini kendi kişisel ihtiyaçları ve amaçları için kullandığı iddia ediliyordu. Örtülü ödenek davası 13 oturum sürdü. Mahkeme Menderes'in 10 yıllık hükümeti boyunca kullandığı örtülü ödenek cetvellerini inceledi. Binlerce ödeme tek tek kaydedilmişti. Örtülü ödenek bir numaralı cetvelde şu yazılıydı. Tarih 3-7-1957. TL 1400. Konu başvekile gelen saatin gümrüğü. Evet, Başbakan Menderes'e bir saat gelmişti. Hediye miydi, kendisi mi almıştı bilmiyoruz. Bildiğimiz saat yurt dışından gelmişti ve gümrük vergisi devletin örtülü ödeneğinden karşılanmıştı. Bir de Zafer Çağlayan'a kızıyorsunuz. Adamcağız saatin vergisini cebinden ödedi. Haberler çıkmasaydı öder miydi diyerek lütfen kafa karıştırmayınız. Neyse, yayın yasağı var, biz rahmetli Menderes'e devam edelim. Ekonomi eski bakanı Zafer Çağlayan'ın 700 bin liralık saatinin markası Patek Philippe'ti. Adnan Menderes'e yurt dışından gelen saatin markası neydi? Patek Philippe olabilir mi? Yasağda tutanaklarında saat markası yoktu. Fakat bir ipucu var. Tarih 27 Ocak 2005. Gazeteci Yavuz Donat Sabah gazetesindeki köşesine Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes'i ayırdı. Aydın Menderes, rahmetli, kol düğmesi ve saate meraklıydı. Kaliteli saat takardı. Patek Philippe. Yavuz Donat, Patek Philippe saati nerede? Aydın Menderes, Yassıada'ya giderken kolundaydı. Bir gün dedi ki saatim kırıldı, bana yeni bir saat gönderin. Yavuz Donat, gönderdiniz mi? Aydın Menderes, annemle Ulus'a gittik. Posta caddesinden anafartalara çıktık. Orada kaliteli saat satan bir yerden Singer marka bir saat aldık. Yavuz Donat, kaç liraya? Aydın Menderes, altın kaplamaydı, 1000 lira verdik. Yavuz Donat, Singer marka saati nerede? Aydın Menderes, son saati oydu. Bir gün postadan bir torba geldi. Babamın idamından sonra. İçinde idam gömleği, Singer saat, idam kararının özeti vardı. Yavuz Donat, şimdi bunlar sizde mi? Aydın Menderes, muhafaza ediyoruz. Bir düzenleme yapacağız. O zaman ortaya çıkaracağız. Yavuz Donat, sahi Adnan Menderes'in Patek Philippe saati nasıl kırıldı? Ve kırık saat acaba şimdi nerede? İngiliz Sotheby's müzayedesinde eski bir saatleri 1999 yılında 11 milyon dolara satıldı. Peki, tarih 1 Nisan 2007. Başbakan Adnan Menderes'in Antika AŞ'nin İstanbul'da düzenlediği müzayedede saati kaç liraya satıldı? Biliyoruz ki Adnan Menderes'in birden çok saati vardı. Örneğin Antika AŞ'nin 2007'de düzenlediği müzayedede Adnan Menderes'e IWC saat firması tarafından hediye edilen ve arkasında Adnan Menderes imzası bulunan altın kol saati açık artırmada satıldı. 6 bin lirayla başlayan arttırma 12 bin lirayla sonuçlandı. Bu saatin gümrük vergisinin devletin örtülü ödenek parasıyla ödenmesi zor. Çünkü bu saat 1958 imalatıydı. Oysa örtülü ödenekteki tarih 3-7-1957 idi. Adnan Menderes'in saatleri konusu çok uzundur. Öyle ki yine hediye edilen bir saatin çeşitli yerlerinde masonik semboller olduğu da iddialar arasındadır. Kafa karıştırmayayım. Sonuçta Adnan Menderes idama bile kolunda saatiyle gitti. Bu saat hayatı boyunca taktığı en ucuz saat markası Singer'di. Yani bugün de bir lokma bir hırka diye iktidara gelip lüksün kölesi olanların anlayamadığı şu: kefenin cebi yok. O halde Erdoğan'ın Ulysse Nardin ve Frank Müller gibi pahalı saat merakını nasıl değerlendireceğiz? Kapatalım bu mevzuyu artık. Her rejim kendi ahlakını yaratır. Şuna bakar mısınız lütfen? 9 AKP'li. TBMM Yolsuzluk Soruşturma Komisyonu AKP'li 9 milletvekili üyenin red oyuyla yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla görevlerinden istifa eden eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar'ı Yüce Divan'a göndermeme kararı verdi. Kim bu 9 AKP'li? Meclis çatısı altında bugüne kadar ne yaptılar? Komisyon Başkanı Hakkı Köylü, 67 yaşında, Kastamonu Devrekani doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kütahya Emet Cumhuriyet Savcılığına atandı. Gürün, Mardin ve İskenderun'da Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Cumhuriyet Savcılığı, Erzurum ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı. 22. 23. ve 24. dönemde Kastamonu AKP milletvekili seçildi. Bu yasama döneminde bakın ne yaptı. Hiçbir kanun teklifinde imzası yok. Sözlü ya da yazılı olsun hiçbir soru önergesi vermedi. Ne genel görüşme, ne de meclis soruşturma ve ne de meclis araştırma önergesine imza koydu. İtibarıyla gen soru önergelerini desteklemesi söz konusu olamazdı. Yasama görevi olarak en önemli icraatı 4 AKP'li bakanı Yüce Divan'a göndermemek oldu. Yolsuzluk Komisyonu Başkan Vekili Yılmaz Tunç, 44 yaşında, Bartın Ulus'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, serbest avukat olarak çalıştı. AKP'den Pendik Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. 23. ve 24. dönemde Bartın AKP Milletvekili seçildi. Ancak henüz yazılı soru önergesi vermiş değil. İlk imza sahibi olduğu genel görüşme önergesi yok. İlk imzası olduğu meclis soruşturma önergesi yok. İlk imzası olduğu meclis araştırma önergesi yok. İlk imzası olduğu gen soru önergesi yok. İşte Yolsuzluk Komisyonu'nun AKP'li sözcüsü Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, 46 yaşında, Yozgat'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, Bursa'da avukatlık yaptı. 24. dönemde AKP'den Bursa Milletvekili seçildi. Yasama yılı faaliyetleri şöyle: İlk imza sahibi olduğu kanun teklifi yok, yazılı ya da sözlü soru önergesi yok, hiçbir meclis genel görüşme önergesine imza koymadı, hiçbir meclis soruşturma önergesine imza koymadı, hiçbir meclis araştırma önergesinde de gen soru önergesinde de ilk imzası yok. Yolsuzluk Komisyonu'nun katip üyesi bir kadın milletvekiliydi. İlknur İnceöz, 42 yaşında, Aksaray'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Aksaray'da AKP'li belediyenin ve çeşitli kurumların avukatlığını yaptı. 23. ve 24. dönemde Aksaray milletvekili seçildi. Meclis çatısı altında yaptıkları, daha doğrusu yapmadıkları hiç şaşırtıcı değil. Bir tek yazılı ve sözlü soru önergesi vermedi, genel görüşme teklifi vermedi, soruşturma önergesi vermedi, araştırma önergesi vermedi, gen soru önergesi vermedi. İlk imzayı attığı kanun teklifi vermedi. 30. ayrımın sonu. Sayfa 283.